Erkam TV ve Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, hoş geldiniz efendim. Tasavvuf ve İrşad programında bugün de Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Tasavvuf ve İrşad bağlamında programımıza devam ediyoruz. Bugünkü programımızı şu konuyla açmak istiyorum hocam. Özellikle Yesevi erenleri, alperenler, İslam misyonerleri tabiriyle tanımlanan insan grupları var Sufiler arasında.
Evet.
Bunlar Anadolu'nun İslamlaşmasında, dünyanın farklı beldelerinin İslamlaşmasında önemli roller üstlenmiştir. Doğru. Tebliğ ve irşat bağlamında da onların usulleri önemli. Tabii bu konuyla girizgah yaparken aynı zamanda belki bu yayında süremiz kalırsa İslam ve Hristiyanlık bağlamında veya diğer dinler bağlamında tebliğ ve irşat farklılıkları üzerine de konuşmak istiyorum hocam. Özellikle şeyden başlamak istiyorum. Sufilerin irşat ve tebliğdeki yöntemleri ve bu isimleri neden aldılar? Bu konuyla açmak istiyorum hocam. Buyurunuz.
Teşekkür ederim. Şimdi tabii Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam devrinde ve daha sonraki devirlerde İslam'ın yayılması, anlaşılması ve anlatılması yeni gönüllere, yeni insanlara, yeni ufuklara taşınması konusunda yani iki önemli grubun görev aldığını görüyoruz, hizmet aldığını görüyoruz. Bunlardan birisi leşkeri gaza. Yani mücahitler, askerler, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesindeyken فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ yani burada beni dinleyenler, sözümü duyanlar, bunu duymayanlara ulaştırsınlar sözünden hareketle bir cihat hareketi, bir tebliğ hareketi, bir davet halkaları denize atılan taşın dalga dalga yayılması gibi başlıyor. İşte o süreçle başlayınca orada iki önemli grup öne çıkıyor süreç içerisinde. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da temsil ettiği üç önemli otorite var. Bunlardan birisi siyasi otorite, biri ilmi otorite, biri manevi otorite. Siyasi otorite devlet başkanlığı. İlmi otorite vahye dayalı olarak insanların dünya ve ahirete müteallik inanç, ibadet, muamelat konularındaki problemlerini çözmesi. Manevi otorite ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üsve-i hasene لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ üsve-i hasene kimliğiyle insanları irşad etmesi, bulunduğu, durduğu, duruşuyla, efendim haliyle, ondan inikas eden güzelliklerle insanların onun gibi olmaya, yani tabir caizse meyvelerin güneşten aldıkları ısı ve ışıkla olgunlaşması gibi sahabilerin Efendimizin yanında olgunlaşması onun manevi otoritesi. İşte bu manevi otoriteden biliyorsunuz daha sonraki süreçlerde tasavvuf ve tarikatlerin, alperen diye daha sonra anılacak olan grupların oradan doğduğunu biliyoruz. Bir de mücahit var yani İslam'ın yayılması. Yani bir leşkeri gaza var, bir leşkeri dua var. Leşkeri gaza yani o siyasi otoritenin, halifenin emrindeki cihat ordusu. Bunlar işte fetih hareketleriyle başlıyor ve onlar önden gidiyorlar. İslam'a açmak için yeni ufukları, yeni bir ülkeleri bir faaliyet başlatıyorlar. Ama tabii o fethedilen yerlerde insanların İslam'la buluşması, İslam'ı anlaması ve tanıması için daha sonraki süreçlerde işte bu ihtiyaca binaen bir leşkeri duaya, bir davet erlerine ihtiyaç oluyor. Yani Emeviler, Abbasiler dönemi ve ondan sonraki süreçlerde bu daha da yaygınlaşarak yani iki somut müessese ortaya çıkıyor. Yani bir leşkeri gaza, bir leşkeri dua ortaya çıkıyor. Leşkeri gazanın vazifesi fütuhul buldanı gerçekleştirmek. Yani beldelerin, ülkelerin fethini gerçekleştirmek. Oralarda insanların İslam'la buluşmasına yönelik engelleri kaldırmak. Yani İslam'da cihat dediğimiz şey aslında budur. Yani cihadın manası İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırmaktır. Yani o bölgenin insanların İslam'a ulaşmalarının önünde bir engel kalmamalı. Yoksa İslam'ın cihat emrinde insanları zorla, kılıç zoruyla İslam'a sokmak, Müslüman yapmak gibi bir derdi yoktur. Bunun için de işte önce o engelleri kaldırıyor mücahitler. Alperen dediğimiz o leşkeri dua da ondan sonra fethedilen ülkelere giderek orada açtıkları işte yeni tekkelerle, ribatlarla, benzeri kurum ve kuruluşlarla halkla diyalog kurarak onların imanlarına katkı sağlıyorlar.
Tam aslında hocam burada soru sormak istiyorum. Şöyle ki özellikle ribat denilen kurumlar var. Tasavvuf tarihinde de bunları görüyoruz. Sınır boylarına kurulan kurumlar. Bunlar daha çok bir şey efendi etrafında ilk başta tekkevari çalışmalar yapıyorlar. Etrafında talebeler ilmi çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda dediğiniz gibi davet buyurduğunuz çalışmaları. Gibi davet çalışmaları ve bölgenin İslamlaşması ve aynı zamanda o sınırın da korunması aynen. meselesinde görev alıyorlar. Buradan şunu görüyoruz. Yani sufiler aslında halk ile beraber bu süreci yürütüyorlar. Kendi veçelerine, kendi ribatlarına ve tekkelerine çekilerek oraya insanlar davetle değil, insanların içlerine
halkın
karışarak.
Halkın arasına karışarak onlarla beraber, onların içinden bir insan olarak yani onların mekanlarında, dükkanlarında, iş yerlerinde onlarla beraber dergahlarına geldikleri zaman da insanlar yine onlarla beraber yani o duyguyu canlı tutmak ve insanları yani hem nefse karşı cihadı telkin etmek hem de ülkelerin korunması, insanların İslam'la buluşması ile ilgili onlara bir motivasyon aşılıyorlar. Yani bu özellikle Abbasilerin son dönemine doğru yani 12-13. Yüzyıldan sonraki süreçte daha da güçleniyor. Yani siyasi otorite biraz daha zaafa da uğrayınca ister istemez insanlar bu tür özel kurumlarla İslam'ın gücünü, Müslümanlığın gücünü korumak üzere tedbirler alıyorlar ve gerçekten bu çok akıllıca bir tedbir oluyor. Çünkü 13. yüzyıldan sonraki süreçte baktığınız zaman yani 20. yüzyıla gelince kadar aşağı yukarı 7-8 asır bu tekkelerin, tarikatlerin ve benzeri müesseselerin İslam'ın hem yayılmasında, yeni ufuklara taşınmasında, hem korunmasında, hem savunulmasında çok önemli fonksiyonlar icra ettiğini
görüyoruz. Bunda hocam şunun etkisi var mı acaba? Yani özellikle tasavvuf da kurumsallaşmaya başlıyor. Yani tekkeler daha fazla insanın etrafında toplandığı yapılar oluyor. Tarikatlar ortaya çıkmaya başlıyor ve buralarda güçlü karakterler ve güçlü insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bir de medreseler oluşuyor. Bunların devlet otoritesi nezdinde saygınlığı ve bilinirliği de artıyor.
Tabii bunlar
bunu da aslında maddi, etki alanında istifade etmek isteniliyor gibi geliyor
kesinlikle
bana.
Kesinlikle maddi bir beklentileri olmadığı için devletin de bunlara ihtiyacı oluyor. Özellikle yani bu işte 13. 12. yüzyıldaki Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Balkanlara doğru göç zamanında yeni fethedilen yerlerde devletin kendini korumak, efendim işte yol güvenliğini sağlamak gibi alanlarda kendilerine arazi tahsis ederek yani bu tür tekke mensuplarına yer tahsis ederek hem oradan üretime katkı sağlasınlar hem güvenliği sağlasınlar ama daha çok da insanların Müslüman olmasını, Müslüman olanların Müslümanlığını korumasını sağlasınlar diye tekke açmalarına izin veriliyor. Yani timar zezamet sistemi diye bir sistem var zaten Selçuklulardan itibaren Osmanlı ve Anadolu ve Avrupa topraklarında. Bu diyor ki şu arazinin yönetimi, kullanımı sana ait. Sen burayı işlet, kazan. Bu işlettiğin, kazandığın imkanlara da şuradaki şu tekkeye destek ol. Şuradaki askerlere bak. Yani böylece kendi işini kendi gören yerel çözümler üretiyor Selçuklu ve Osmanlı. Bu yerel çözümlerde de işte Alperen dediğimiz bu dervişlere çok önemli hizmetler ve fonksiyonlar veriyor. Yani onlar bir beklentileri olan maddi hesap yapan insanlar değil. Yani karın tokluğuna hizmet edebilecek fedakar insanlar ve bu fedakarlıkları sebebiyle devlete de bağlı insanlar. Yani devlet onlara güveniyor. Onlar da devlete güveniyorlar. Halkla zaten bütünleşmiş vaziyetteler. Dolayısıyla bu hak ve halk sevgisi onları buluşturuyor. Ve gerçekten İslam'ın yayılmasında çok etkin oluyorlar.
Belki tebliğ ve irşat bağlamında bunu tekrar hatırlayacak olursak hocam, sufilerin dilinin de bu konuda etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Bulundukları bölgede.
Şimdi tabii sufilerin üslubu bence çok önemli. Yani sufiler temsili daveti daha çok önemsiyorlar. Yani temsili davet ne demek? Yani biz İslam'ı ne kadar temsil edebiliyoruz? Duruşumuzla, halimizle, kıyafetimizle, tavrımızla onu önemsiyor ve bizim halimizden etkilenerek insanlar etkilenirse daha kolay Müslüman olur. Benim ona çok iyi anlatmam, çok böyle tumturaklı ifadelerle anlatmamdan çok davranışımın ona olan etkisi onu cezbedecektir. O yüzden onlar sözden çok davranışlarla insanları etkilemeyi, sözde de çok nazik ve zarif ifadelerle, gönüllere dokunan ifadelerle, yumuşak, latif ifadeler, hikmetle yani. Ödü ilâ sebi rabbike bil hikmeti vel mevuzde rasine diyor Allah Teala Peygamber aleyhissalatü vesselama. Yani onu önemseyen insanlar. Yani söz sırası geldiğinde hikmet söylüyor ama buna ihtiyaç bile kalmadan çoğu zaman duruşlarıyla onlar zaten insanları etkiliyorlar ve insanlar bunun arkasından gidilir, bunun dinine girilir, bununla beraber yol alınır diye bir kanaat oluşuyor insanlarda.
Bugün hocam malumunuz sürdürülebilirlik diye bir kavram var. Evet. Yani siz biraz önce fetihlerden bahsederken aklıma bu kavram geldi. Yani fetihler yapıldıktan sonra aslında İslam'ın orada sürdürülebilir olması, insanların Müslüman olarak kalması için bir sistem gerekiyordu. Ve bu sistem nasıl olabilirdi? Ya orada şeriat alimlerinin yerleşik bir medrese sistemleri ve eğitim sistemini kurması gerekiyordu. Veya sufilerin tekkelerle ve zaviyelerle veya ribatlarla orada faaliyet göstermesi gerekiyordu. Ve İslam devletleri de bunu başta birinci söylediğim usulle devam ettirirken ikinci dönemde belki beraber hem tekke hem medreseliyle.
Bir de askeriye
biraz önce buyurduğunuz gibi. Evet. Çünkü bu üçünü birbirinden bağımsız yaptığınızda da sorunlar çıkıyor.
Kesinlikle.
Ve sufilere gelen eleştirilerden bir tanesi şeriat ilimlerine karşı daha böyle yumuşak davrandıkları ve bunu biraz daha geri plana ittiklerine dair yorumlar gelir. Bu yorumların da belki bu noktada değerlendirilmesi önem arz edecektir. Yani bu özellikle sufiler şeriatı geri plana alarak mı bu işleri yapıyorlardı?
Hayır, yani şöyle bir şey, kuralcı tavır, kural vaz ederek insanları düzeltme eylemi çok sonuç almıyor. Yani insanlara hizaya gel demekle hizaya gelmiyor. Ancak o askeri kışlalarda olabilecek olan bir şey. Yani sizin insanlara onu ikna etmeniz, anlatmanız, sevdirmeniz en önemlisi gerekiyor. O da beşeri münasebetler kapsamında hüsnü muameleyle oluyor. Yani ahsenün nas olmakla oluyor. Yani ahsenün nas olun, eman nas olmayın diyor Peygamberimiz. Ahsenün nas kim? Ahsenün nas şudur diyor Peygamberimiz. İyiliğe iyilikle, kötülüğe de iyilikle mukabele ederseniz ahsenün nas olursunuz. Eman nas, iyiliğe iyilik, kötülüğe kötülük. Böyle değil diyor. Yani iyiliğe de iyilikle, kötülüğe de iyilikle. Dolayısıyla sufiler bunu şiar edilmiş insanlar. Yani o Fussilet suresindeki ayet-i kerimede size bir kötülük ulaştığı zaman onu daha iyi olan ahsen ile onu savuşturun buyuruyor ya Allah Teala. İşte bu usulü ve usulü benimsediklerinden sözden çok eylem ve davranışla bu konuda etkin olmuşlardır baktığınız zaman.
Hocam peki aynı zamanda cihatla alakalı söylemlerde ve bazı eleştirilerde sufilerin kendi tekkesine çekilen ve bunlarla meşgul olmayan insanlar olduğuna dair de eleştiriler olur. Bu alperenlerin özellikle Yesevi dervişleri üzerinde bizim tarihimizde anlatılan Anadolu'nun İslamlaşmasındaki süreçler, Emir Abdülkadir el-Cezayiri gibi sufi aynı zamanda da mücahit olan zatların hayat hikayeleri.
Şeyh Şamil,
Özbekler tekkesi. Anadolu'da bizim
yani
tarihimizde
bunlar
olan.
Bence bunu söyleyenler tasavvufun genel muhtevasını ve tarihi sürecini bilmeyenlerdir. Yani tasavvufun genel muhtevasını bilenler, tasavvuf yaşanan İslam'dır. Yani gündelik hayatta yaşanan İslam'dır. Yaşanılabilen İslam'dır veya tasavvuf sürdürülebilir var ya, yaşanılabilen İslam'dır. Dolayısıyla o yeri gelir asker gibi de olur. Yeri gelir hattat da olur. Yeri gelir usta olur, teknisyen olur. Ama onun derdi o dini hayatı anlamak, yaşamak ve sunmaktır. Bunun dilini bulmaktır. Yani onun gönüllere ulaşmak için yani bir dil bulma gayreti içerisinde olmaktır. Dolayısıyla bu illa efendim işte tekkede oturup orada kalacaksın diye böyle bir söylemi yok tasavvufun. Ha böyle olduğu zamanlar onlar sürelidir. 40 gün süreyle bir arbayın çıkaracaksın diyor mesela. Veya işte 1001 gün mevleilerde çıkaracak ama sürekli bütün hayatın ruhban sınıfı gibi orada geçecek diye bir bizim kitaplarımızda böyle bir şey yok tasavvuf kitaplarında.
Evet.
Ve yasak bize bu yani aslında.
La ruhbaniyete fil İslam. Bunu unutmamamız gerekiyor hocam. İslam'da ruhbanlık yoktur.
Kesinlikle.
Yani İslam'da özellikle sufiler üzerinden misyonerler, mistisizm benzetmesi yapıldığı zaman daha çok ruhbanlık sınıfı gibi sufileri anlatırlar eleştirmek isteyenler.
Ama ruhban dediğiniz adam evlenmeyen, hayatını tamamen kiliseye, manastıra hasretmiş insan demektir. Bizdeki rahmani olan o Allah adamları ise asla evlenmeyi reddeden kimseler değil. Ailesi olan, çoluk çocuğu olan, işi gücü olan, mesaisi olan insanlardır.
Bu arada parçacıklı ve seçmece okumak istersek tasavvuf tarihini, tabii, evlenmeyen, işte ruhbanlık hayatı yaşayan sufiler de bulabiliriz.
Az sayıda vardır tabii.
Ancak
olabilir.
Bunu merkeze alarak yorum yapmak istenirse o zaman tabii ki bir seçmece ve parçacıklı
olur.
Bir okuma oluyor.
Yanlış olur. Yani bütüncül baktığınız zaman, yani tasavvufun bütününe baktığınız zaman, işte 14 asırlık tasavvuf tarihine baktığınız zaman, zahitlerden itibaren bütün sufilere baktığınızda yani evlenmeyenleri çok enderün nevadirdir. Yani azın azıdır. Genelde tasavvuf erbabı evlenmiş. Ha evlenmeyi şu zamana bırakın, şu zamana evlenin tanzim etmiştir. Yani belli bir kıvama gelmesini istemiştir Derviş Ağa'nın. Yani evradı eskârını şu noktaya getirmesi, geçimini şu noktaya getirmesi şeklinde tavsiyeler olmuştur ama evlenmeyin diyen yoktur. Ha ben evlenmeyeceğim diyerek kendi şahsi iradesiyle evlenmeyenler çıkmış. Ulema'dan da çıkmış bu. El ulema el buzzab kitaplar var. Evet. Suud'da yapılmış tezler var. Yani alimlerin de bekar olanları var. Ama bunlar tervic edendiği çünkü en nikahu sünneti diyen bir peygamber var. Nikah benim tavrımdır, benim yolumdur, benim tarzımdır. Yani nikahla ilgili problemi olan benden uzak dursun diyor. Yani onu istemiyor peygamber aleyhissalatü
vesselam. Evet, bir dolayısıyla, de ümmetin sayısının artması meselesi. Işte
onu söylüyor. Yani dolayısıyla burada böyle peygamber aleyhissalatü vesselamın emirleri dururken sufilerin ruhbanlar gibi evlenmemeleri diye bir geleneklerinin olmadığını çok rahat görürüz bütüncül baktığınız zaman. Ama parçacı baktığınız zaman her grubun olduğu gibi onların da evlenmeyenleri vardır. Bu teşmil edilemez öbürlerine.
Hocam diğer dinlerle özellikle İslam arasındaki tebliğ ve irşat farklılığını belki bir sonraki programda konuşuruz ama son olarak şunu sormak istiyorum. İslam aslında mescit bugün tanımlamamızla cami etrafında ve bir cemaatle çoğalan ve bir toplulukla beraber büyüyen bir din. Evet. Yani kendi içerisinde kendi içine kapanmış işte din adamları grupları, ruhban grupları vesaire gibi işte diğer dinlerde olduğu gibi bir aslında hal yok. İslam cemaat ve camia ve cami merkezli, evet, mescit merkezli bir din. Peygamber Efendimizin irşadı da aslında Medine'de ilk o mescidi inşa ederek başlıyor.
Hatta Medine'de değil, Mekke'de Kabe kapalı, giremiyor.
Doğru.
Erkam'ın evinde doğru, topluyor. Doğru. Yani imkan olsa Kabe'de yapacak o işi. Ama Kabe'de olamadığı için yani orada engel çıktığı için karşısına Erkam'ın evi bir mescit gibi, bir mektep gibi kullanılıyor ve orada Hazreti Peygamber aleyhisselam ashabını yetiştirmeye çalışıyor. Bunun şeyi şu aslında asıl amacı yani İslam fert ve toplum ilişkisini çok iyi okuyan bir din. Ve çok iyi öğreten bir din. Yani insanları ferden ferda tek tek önce yetiştirmeyi ama onu mutlaka topluma monte etmeyi amaçlıyor. Yani İyyâke nâbudü ve İyyâke nestaîn'i talim eden bir dinin fertlerin tek başına kalmasına rıza gösterir mi? Yani onların birbirlerine gönüllerini rapt etmek istiyor. Hazreti Peygamber'in de 5 vakit namazda ashabını görmek istemesi, onların her namaz vaktinde birbirleriyle buluşarak kaynaşmaları, duygulaştıklarının oluşması. Bir melami şeyhi melamilik nedir diye sordum. Dedi ki bizim melamilik 3 kelimedir dedi. Ene, nahnu, hu dedi. Ne oldu dedim anlamadım ben şimdi. Biz dedi ene'yi aşmak isteriz. Ben'i geçmek isteriz. Sonra nahnu'ya ulaşmak isteriz. Biz olmak isteriz. Sonra dedim ondan sonra hu'ya ermek isteriz. Ya dedim sen 3 kelimede bize tevhid anlattın. Yani, hakikaten İslam budur yani. Yani melamelik değil, İslam budur aslında. Yani ben fert değil, cemaat olmak, ümmet olmak, birlik olmak ve gönüllerin birbirine böyle imanla rapt olması ve o yüce zata, Allah Teala Hazretlerine böyle topluca bağlanmak ve onun emirlerini birlikte icra ve ifa etmek gibi bir derdi var İslam'ın. O yüzden Hazreti Peygamber Mekke'de de Medine'de de ümmetini, ashabını Mekke'de Erkam'ın evinde, Medine'de ilk işi olarak yaptığı Mescid-i Nebi'yi de inşa etmeye çalışmıştır. Ve bizim inancımıza göre ayet-i kerimedeki innemâ ya'mur mesâcidallâhi ayetinde mescitlerin imarı diye bir şey var. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar ederler. Buradaki imar fiziki imar değildir. Manevi imardır. Yani mabedin içini doldurmaktır. Mihrabını doldurmaktır. Cemaatle doldurmaktır. Gönülleri dolu olarak oraya doluşmaktır. Yoksa fiziki imar...
Hocam çok da farklı bir açı getirdiniz. Tabii bu fiziki imar da önemli. Yani buradan bu anlaşılmasın.
Ondan ibaret değil
ancak
yani.
Ancak gerçekten bugün fiziki imar ön plana çıkarılıp manevi imar geri planda bir durum var.
Kesinlikle öyle.
Bunu da ön plana çıkarmak için bu söylem önemli. Teşekkür ediyoruz bunun için.
Kesinlikle yani şöyle manevi imar öne çıktığında fiziki imar zaten oluyor.
Evet.
Onda problem yok. Evet. Ama fiziki imar olarak düşünülürse manevi imar olmuyor. Hele hele bireyselciliğin öne çıktığı, bana ben lazımım, başkası beni ilgilendirmez diyen bir anlayışın egemen olduğu bir zamanda Müslümanlar ferden ferda, camiden de cemaatten de kaçar oldu ve camilerin içi boşalmaya başladı.
Hocam belki tebliğ ve irşatta en önemli kurumlardan bir tanesi camilerimiz. Kesinlikle. Bunu ileriki bir programda inşallah cami merkezli konuşuruz. Çünkü İstanbul'umuz merkezli olmak üzere Türkiye'mizde ve dünyanın birçok yerinde çok güzel camiler camiler inşa ediliyor. Ama hem cemaat sayısı hem de içerisindeki dini faaliyetler, sosyal faaliyetler açısından camiler biraz mahzun.
Yani camilerin bu konuşmamız hem fiziki gerekiyor. İmarı hem manevi imarı birlikte olmalı.
Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Güzel. Kıymetli bilgiler verdiniz tekrardan. Kıymetli dinleyenlerimiz, teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Tasavvuf ve İrşat programında bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.